Ayrım 4. İrticaya karşı Genelkurmay belgeleri. Hikmet Çiçek. Sayfa 45. Libya. İrticai kesimle yakın ilişkisi bulunmakta ve başta maddi destek olmak üzere her türlü yardımı yapmaktadır. Son olarak 14 Nisan 1997 tarihinde Libya'da düzenlenen bir festivale Libya lideri Kaddafi'nin özel davetlisi olarak Türkiye'den irtica yanlısı 3 milletvekilinin katılması fevkalade dikkat çekicidir. Libya ayrıca İslami Selamet Cephesi vasıtasıyla da Türkiye'deki irticai unsurlarla yakın işbirliği ve desteğini sürdürmektedir. Suudi Arabistan. İrtica eğilimi olan milletvekili ve bürokratlara ilave hac imkanı sağlayarak sempati kazanmakta ve irticai unsurlara maddi destek vermektedir. Hac sezonunda Suudi Arabistan'da işçi olarak çalıştırılmak üzere Türkiye'ye 5.000 kişilik kontenjan verildiği, işçilerin vize işlemlerinin Suudi Arabistanlı bir firma tarafından yapıldığı, vize ücreti olarak işçi başına biner dolar talep edildiği ve toplanan paranın Türkiye'deki irticai örgütlere aktarıldığı tespit edilmiştir. Suudi Arabistan ayrıca Müslüman Kardeşler ve Rabıta Örgütü vasıtasıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankacılık ve finans sektörleriyle temasta bulunarak irticai kesime yönelik yüksek düzeyde maddi destek sağlamaktadır. Sudan. Türkiye'deki irticai kesimle yakın ilişki içerisinde bulunduğu İslami terör örgütlerine destek verdiği bilinmektedir. Yasaklanan Hizbullah örgütü mensubu bir şahıs verdiği ifadede, Sudan makamlarının kendilerine her türlü lojistik ve para yardımı yaptığını, kamp kurmaları için başkent yakınlarında yer tahsis ettiklerini ve askeri eğitim kampının kurulma aşamasında olduğunu ifade etmiştir. Yine bu devlette bulunan teröristlerin içinde irtica yanlısı 4 Türk'ün de bulunduğu belirlenmiştir. Buraya kadar arz edilen hususlar doğrultusunda irticai faaliyetlerin ulaştığı boyutlar ise şu şekilde belirlenmiştir. Nihai hedefine ulaşmak maksadıyla irticai kesimin gayesi din adamı yetiştirmek değil, siyasal İslam'ı gerçekleştirecek kadrolar oluşturmaktır. Nitekim geleceğin kadrolarını oluşturmak amacıyla öğrencileri başta hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri ile polis akademileri olmak üzere idareci yetiştiren yüksekokul ve üniversitelerde yönlendirmekte ve halen artarak devam eden kadrolaşma faaliyetleriyle de uygulamaya geçmektedirler. Halen sadece kayıtlı Kur'an kurslarına devam edenlerin sayısı 1.685.000 olarak belirlenmiş, yapılan incelemede her 5 yılda bir bu sayının 2 katına çıktığı tespit edilmiştir. Bu durumda 2005 yılında bu rakamın 7 milyona çıkacağı değerlendirilmektedir. Bu rakamlara izinsiz olarak faaliyet sürdüren Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı da ilave edildiğinde ulaşılacak rakamın büyüklüğü takdirlerinize maruzdur. Bunun yanı sıra irticai kesimin İslam Devleti'nin kalesi olarak gördükleri İmam Hatip okullarında ise durum daha da düşündürücüdür. 1995 verileriyle yapılan bu çalışmada ülkemizdeki 561 İmam Hatip Lisesi'nde 492.809 öğrenci bulunduğu ve yılda 53.553 kişinin mezun olduğu tespit edilmiştir. Oysa ki yıllık imam ihtiyacı 2.288'dir. İhtiyaç fazlası 51.345 kişinin özellikle hukuk, siyasal bilgiler ve polis akademilerine bilinçli olarak yönlendirilmesinin amacı, kısa ve orta vadede devlet kadrolarını işgal ederek siyasal İslam olgusu içerisinde İslami bir devlet yapısını oluşturmaktır. Öte yandan 92.700 din görevlisinin mevcut olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık din hizmetlerinde istihdam edilecek personel ihtiyaç sayısı 2.288 kişi olarak belirlenmesine rağmen, adından da anlaşılacağı üzere din hizmetlerinde istihdam edilmesi gereken İmam Hatip Lisesi mezunlarından 51.345 kişinin halen açıkta olması gerekmektedir. Ancak bu kişiler siyasal İslam'ın kadrolaşması yönünde yerlerini bulmuşlardır. İrticai kesim halkın dini duygularını, örf ve adetlerini, geleneklerini istismar ederek aidat, yardım ve hibe gibi usullerle trilyonlarca lira maddi yardım toplamakta ve sağladıkları menkul ve gayrimenkullerle büyük maddi imkanlara ulaşmaktadırlar. Bu yardım ve hibeleri yapanların arasında İslami kesimden, milli gelirden en üst seviyede pay alan kişiler de yoğun olarak yer almaktadır. Kamuoyunda yüz siyasal İslamcı patron olarak bilinen bu kişilerin servet durumu özetle şöyledir. 6 kişinin 100 trilyondan fazla, 5 kişinin 20-50 trilyon, 15 kişinin 10-20 trilyon, 13 kişinin 1-10 trilyon, diğerlerinin ise 1 trilyonun altındadır. Bu durum ticaret, siyaset ve tarikat üçgeninin ülkemizde etkin olarak işlediğini göstermektedir. İrticai kesim içinde halen 30 kadar radikal örgüt bulunmaktadır. Bu örgütler, MGK kararları sonrasında irticai kesimce gösterilen tepkileri yeterli bulmamakta, eyleme geçilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Radikal örgütlerin gelişmeler karşısında daha geniş bir taban içerisinde yeniden örgütlenerek terör eylemlerine yönelmesi kuvvetle muhtemel görülmektedir. Buraya kadar arz edilen iç ve dış gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alması, Cumhuriyet'in temel niteliklerine karşı özellikle laikliği dinsizlik olarak algılayan siyasal İslamcı bir zihniyetin hakim olması yönünde gayret sarf edilmesi, TSK'larını durumdan vazife çıkarmak ve İç Hizmet Kanunu'na göre verilen ana görevleri doğrultusunda tehdidi yeniden değerlendirilmesi keyfiyetini ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır şeklinde belirlenmiştir. Bu madde 1935 tarihli eski İç Hizmet Kanunu'nda da aynı şekilde ifade edilmektedir. Bu görev TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 85'e 1. maddesinde vazifesi Türk yurdu ve cumhuriyetini iç ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak şeklinde ifade edilmiştir. Bu nedenle dışarıdan gelebilecek bir tehlikenin bertaraf edilmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir görevi olduğu gibi anayasa tarafından belirlenen cumhuriyetin niteliklerini değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı Türk yurdunun ve anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin koruma ve kullanması TSK'nın görevidir. TSK bu görevini yapabilmek için dış tehdidi olduğu gibi iç tehdidi de değerlendirmek zorundadır. Bu husus Türkiye'nin milli askeri stratejisinin vazgeçilmez bir öğesi olup hayati milli menfaatlerimizin bir neticesidir. Son zamanlarda yazılı ve görsel basında bilgi noksanlığı nedeniyle tartışılan iç tehdit değerlendirmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli görevi olup mevcut mekanizmaya aykırı bir işlemi asla söz konusu değildir. Kendisine yasa ile verilmiş olan görevin gerektirdiği değerlendirmeyi yaptığı ortadadır. Bu durum diğer bir kurumun görevine müdahale şeklinde düşünülemez. Bilakis Genelkurmay Başkanlığı'nın yasa gereği re'sen yapmak zorunda olduğu bir görevdir. Diğer taraftan TSK için durumdan vazife çıkarmak ve gerekli tedbirleri almak da bir görevdir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış tehdide karşı koruma ve kollama görevini yaparken mevcut ve muhtemel tehditleri devamlı olarak izlemek ve değerlendirmek milli askeri stratejiyi oluşturmanın yanı sıra en kötü senaryoyu tespit etmenin de temel noktasıdır. Bunun yanı sıra 1945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nun 2. maddesinin A fıkrasında düzenlenen MGK kavramının tanımında iç ve dış tehditten bahsedilmesi, iç ve dış tehdit değerlendirmesinin münhasıran MGK veya Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacağı anlamına gelmez. Diğer taraftan 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 5. maddesinde de bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devlet istihbaratına ilişkin olarak kendi konularında görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak görevi verilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'na aynı yasa tarafından Milli Güvenlik İstihbaratı'nı devlet çapında oluşturma görevi verilmiş olması da Genelkurmay Başkanlığı'nın görevine ait tehdit değerlendirmesine esas olacak istihbaratı oluşturmasına engel teşkil etmez. Bu itibarla Türkiye'deki irticai faaliyetlerin yarattığı tehdidin Genelkurmay Başkanlığı'nca bölücü terör tehdidiyle aynı düzeye çıkarılmasında izlenen usul de yürürlükteki mekanizmaya uygundur. Nitekim Bakanlar Kurulu'nun 17 Eylül 1992 tarih 92'ye 3514 sayılı kararnamesiyle onaylanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehdit, iç ve dış tehdit olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmiştir. Bu çerçevede bölücü terörist faaliyetler söz konusu dokümanın yazıldığı 1992 yılı itibariyle ulaştığı boyutlar nedeniyle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit nevileri içinde birinci özelliği olan ve partiler üstü bir anlayışla ele alınması gereken bir mahiyette ve bir devlet sorunu olarak görülmüştür. Yine iç tehdit başlığı altında bazı İslam devletlerince geliştirilip desteklenen şeriat düzenine dayalı İslami tehdidin laik devlet düzenine karşı ciddi bir tehlike teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu doküman, ömrü belli bir süreyle sınırlandırılmış bir belge olmayıp, gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylara bağlı olarak her yıl Aralık ayında ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen öneriler kapsamında güncelleştirilen bir dokümandır. Bu bağlamda son dönemde Türkiye'de ivme kazanan devletin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştirerek şer'i esaslara dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan irticai faaliyetler, TSK tarafından değerlendirilerek 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan MGK'da başlıca gündem maddesi olmuştur. Ancak bundan sonradır ki TSK, irticai faaliyetleri iç tehditte bölücü terör ile aynı seviyeye yani birinci önceliğe yükseltmiş ve bu duruma bağlı olarak yeni bir teşkilatlanma içinde Batı Çalışma Grubu oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. İşte bu teşkilatın oluşturulması ile TSK tarafından siyasal İslam'ın ülke genelinde resmi çıkartılarak irticai faaliyetlere ilişkin ülke boyutundaki genel görüntü tüm yönleriyle yakinen takip ve kontrol altında izlenmektedir. Hal böyleyken, Türk Silahlı Kuvvetlerince Türk, Yunan ve Kıbrıs sorunlarına ilişkin dış tehdit değerlendirmesi ile bölücü terörün meydana getirdiği iç güvenlikle ilgili değerlendirme ve oluşturulan konsepte bugüne kadar hiçbir tepki gösterilmemesine rağmen bugün iç tehdit unsurunun diğer bir kolu olan irticai faaliyetlerdeki hayati önemi haiz gelişmeler doğrultusunda yapılan değerlendirmeye, belli çevrelerce reaksiyon gösterilmesi, din sömürüsü ve bezirganlığını cüretle yapan bu kesimin Türk Silahlı Kuvvetlerini kamuoyuna karşı özellikle din düşmanı olarak takdim etmesinin en açık ifadesidir. Bu noktadan hareketle sonuç olarak Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ortaya koyduğu eğitim ve kültür politikalarının çok partili dönemde oy kaygısı ile terk edilmesini müteakip meydana gelen boşluğu iyi değerlendiren irticai kesim, ülkemizde halen laikliği dinsizlik olarak algılayan siyasal İslamcı bir kitlenin oluşumuna yönelik propaganda, kurumlaşma ve kadrolaşma faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmaktadır. Bugün önemli birçok devlet kadrosunun irticai kesimin eline geçmesi artan bir şekilde devam etmektedir. Özellikle devletin karar mekanizmasını oluşturan önemli ve öncelikli görev yerlerinden mülki idare, maliye ve emniyet güçlerine sızılmakta, birçok mahalli idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinin büyük bir bölümünde kadrolaşma yönünde altyapı tesis edilmesi çabaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan irticai kesime karşı bilinçli olarak devletin ilgili organlarınca yeterli denetim yapılmamasından ve yasaların gereği gibi uygulatılmamasından istifade ile bu kesimin eylem ve faaliyetlerini artan bir cüretkarlıkla icra ettiği görülmektedir. Özellikle Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılan 163. maddenin yarattığı boşluğun doldurulmaması, irticai kesime güçlü bir propaganda imkanı ve ortamı sağlamıştır. Artan irticai faaliyetlere karşı alınan MGK kararları göstermelik bazı tedbirler dışında uygulanmamıştır. Kararların kamuoyu gündemine sokularak engellenmesine çalışılmaktadır. MGK kararlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin dayatması olarak kamuoyuna yansıtan irticai kesim, TSK ile karşı karşıya getirerek silahlı kuvvetleri yıpratmaya çalışmaktadır. Önemli bir ekonomik güce sahip olan irticai kesimin bu alandaki artırarak devam ettirdiği faaliyetlerini sürdürebilmesi halinde daha güçlü mali imkanlara kavuşabileceği değerlendirilmektedir. İrticai kesim kendi ideolojisini ülkeye yerleştirmek ve hakim kılmak doğrultusunda halihazırda ülkenin en hassas konusunu oluşturan kanlı terör örgütü PKK ile ilişkiye girmekten kaçınmamakta. Bu şekilde terörü sona erdireceği noktasından hareketle örgütü ve bölge halkını kendi amaçları için kullanmanın yollarını aramaktadır. İrticai kesimin bir yandan içte siyasal İslam'ı gerçekleştirmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye'deki laik ve demokratik rejimi kendileri için tehdit olarak gören, başta İran olmak üzere teröre destek veren bazı İslam ülkeleriyle dayanışma içine girerek, halkımızı Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği Batı medeniyetinden uzaklaştırmaya yönelik çabalar içinde olduğu gözlenmektedir. 4 Mart 1929 tarihinde devrin başbakanı merhum İsmet İnönü, TBMM'de yaptığı tarihi bir konuşmada, "Efendiler, tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar sabreden büyük meclis, cumhuriyeti kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetmiş, dinin devletten ve siyasetten uzaklaştırılması da geçen devirde tamamlanmıştır. Vatandaş mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile serbest bırakılmış, onun arık ve temiz inancı bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılmıştır. Hiç kimse bir vatandaşa dini inancından, ibadetinden ötürü bir engel çıkarmaya nasıl muktedir olmayacaksa, dindar silahı ile de Hiç kimse TBMM'nin herhangi bir kanununa, bir vatandaşın emniyet ve haysiyetine dil uzatmaya imkan bulamayacaktır, demiştir. Alkışlar. Oysa ki bugün mensuplarına barış, saygı ve sevgi, karşılıklı yardımlaşma ve iyi ahlakı öğütleyen, toplumu ayıran değil kaynaştıran, diğer dinlere dahi hoşgörüyle yaklaşan dinimize aykırı olarak dinimize küfrettiler sloganları ile insan boğazlayan caniler, Abbasi döneminden bile geri bir ilkelliği açıkça sergilemektedir. İşte bu anlayıştır ki bu kesim bugün bilinçli bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerini din düşmanı olarak göstermektedir. Netice olarak irticai kesimin hali hazır faaliyetleri itibariyle Atatürk'ün temellerini attığı ve çerçevesi anayasamızla belirlenmiş olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı dışına çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmayı amaçladığı açıkça görülmekte ve ülkemizde siyasal İslam'ı gerçekleştirme yolunda oluşan irticai tehdidin çok ciddi boyutlara ulaştığı değerlendirilmektedir. Ancak Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyet, rejimi demokrasidir. Cumhuriyet, ümmet olmayan bir millet kavramını ve üniter devlet yapısını esas almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en bariz karakteristiği, Atatürk ilkelerine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dayanan çağdaş bir siyasal sistemi benimsemiş olmasıdır. Nitekim anayasanın birinci maddesi, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. İkinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dördüncü maddesi ise, birinci ve ikinci maddelerdeki hükümlerin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği hükümlerine amirdir. Böylece, anayasanın temel nitelikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, halkın egemenliğine, milli değerlerine, laikliğe, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne bir üniter devlet yapısına bağlılık Türk devlet sisteminin temel taşlarıdır. Bu husus, milleti ile devlet arasında bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya kuralları bilerek, uygulayarak ve uygulatarak riayet eden her vatandaş, Türk milletinin onurlu ve saygıdeğer mensubudur. Bugün itibariyle artan boyutta devam eden irticai tehdidin, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedef alan fevkalade ciddi boyutu, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda memleketini seven demokratik ve laik her vatandaşın dikkatle izlemesi ve bu tehdidi her kesime anlatması, tarafsız kalmaması ve icraatta bulunması ana görevidir. Bu noktadan hareketle Atatürk'ün kurduğu modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri değişmeyecek, değiştirilemeyecektir. Bunlar tek millet, tek vatan, tek devlet, tek dil, tek bayrak olarak ifade edilmektedir. Batı Harekat Konsepti. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik 1 imzalı Batı Harekat Konsepti başlıklı belge, yarım yüzyıllık mevzilenmenin değiştiğini gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen temel program ve stratejinin yerine yenisi konuyor. En önemli yenilik, dış tehdidin ABD tarafından belirlendiği 50 yıllık dönemden çıkış çabasındadır. Genelkurmay, ABD'nin bir ara yaşamayı önerdiği şeriatçı güçleri düşman ilan ediyor. Genelkurmay, Şeriatçı Parti'nin parlamenter denen yoldan Cumhuriyeti yıkma ve kendi şeriat rejimini kurma hedefine varmakta olduğunu saptamıştır. Bu değerlendirmede gelir dağılımındaki eşitsizlik ile dinci eğitime belirleyici bir önem verilmiştir. Genelkurmay bu belgeyle Cumhuriyet'in devrimci dönemindeki gericiliği yok etme hedefine döndüğünü ilan ediyor. Bu belge, YDP lideri Hasan Celal Güzel tarafından basına dağıtıldı. Birinci durum. A. İrticai faaliyetlerin hali hazır durumu. 1. Türkiye Cumhuriyeti hali hazırda kuruluşundan bugüne kadarki en büyük irticai tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. Milli görüşçüler, radikal İslamcılar ve tarikatlar gibi bütün irticai grupların müşterek amacı, şeriata dayalı İran benzeri bir İslam Cumhuriyeti kurmaktır. 2. Bu gruplar hedeflerine ulaşmak yönünde büyük bir kararlılık ve inançla ilerlemekte, toplum içinde ekonomik, sosyal, siyasi, eylemsel ve psikolojik etkinlik sağlayarak önemli mesafeler kat ettikleri gözlenmektedir. 3. Anılan kesim halen stratejileri gereği ülkemizde laikliği dinsizlik olarak algılayan bir kitlenin oluşumuna yönelik bir propagandaya, kurumlaşma ve kadrolaşma faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmaktadır. 4. Hedeflerine ulaşmak için insan ve finans sektörlerinin Önemini çok iyi kavramış olan irticai grupların amaçları doğrultusunda insan gücünün yetiştirilmesi ve bu insanların devletin kilit noktalarında görev alarak kadrolaşma gayretlerini organize etmesi, aldıkları mesafe dikkat çekmektedir. Diğer taraftan bazı İslam ülkelerinin desteğiyle birlikte tesis edilen ortaklıklar ve yurt içinde kurdukları şirketler ve bazı belediyelerin desteğiyle toplanan bağışlarla büyük bir ekonomik güce sahip olmuşlardır. 5. İrticai kesim ülkedeki mevcut ortamdan azami derecede istifade ederek daha da güçlenmekte ve böylece kendi ideolojisi doğrultusundaki icraatını gittikçe artan bir kasıt ve cüretkarlıkla gerçekleştirme imkanı bulmaktadır. 6. Anayasanın temel ilkelerinden laiklik ilkesinin korunmasında önemli bir yaptırım niteliği taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin yürürlükten kaldırılması ve mevcut yasaların uygulanmaması irticai kesimin önünü açmış, böylece irticai akımların büyük bir ivme kazanmasına neden teşkil etmiştir. 7. Bugün önemli birçok devlet kadrosu irticai kesimin eline geçmiş bulunmaktadır. Milli Eğitim ve Emniyet Teşkilatı'na sızılmış, birçok mahalli idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinin büyük bir bölümünde altyapı tesis edilmiştir. 8. İrticai kesim amaçlarına ulaşmada en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmektedir. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma girişimlerini büyük bir gizlilik içerisinde ve inatla sürdürmektedir. İrticai kesim, belirtilen hedefin tahakkuku amacıyla bir taraftan İmam Hatip Okulu mezunlarının harp okullarına girmesi yönünde yasa değişikliği dahi çeşitli alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan askeri lise, harp okulları ve üniversitelerdeki askeri öğrencilerle astsubaylara ve uzman erbaşlara el atmaktadır. 9. Küçük rütbeli asker kişilere öncelikle ulaşmak isteyen irticai kesim, bir taraftan yıllar sonra kendisinin arzuladığı şeriata dayalı devletin silahlı kuvvetlerine komuta edecek ordu mensuplarını elde etmeyi, diğer taraftan da nihai amacına ulaşmadaki en büyük engeli oluşturan Atatürkçü ve laik Türk silahlı kuvvetlerini kendi amaçlarına hizmet eder bir hale getirmeyi düşlemektedir. 10. İrticai gruplar belirtilen bir girişimlerine ilaveten Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli problemlere sahip değişik rütbelerdeki askeri personele yaklaşarak bunları Nurcu, Süleymancı, Nakşibendi ve Kürtçü İslamcık subaylar ve astsubaylar olarak bölmek suretiyle tarikatlar bazında ele geçirerek kendi saflarına katılmaları yönünde yoğun girişimlerde bulunmakta, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerini içeriden parçalayarak birlik ve beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 11. Anılan kesim, Türk Silahlı Kuvvetlerini dine karşı bir kuruluş olarak göstermeye yönelik girişimlerini sinsi bir şekilde aralıksız devam ettirmekte ve böylelikle halk ile TSK'nın karşı karşıya gelmesine neden olacak ortamı yaratmayı arzulamaktadır. 12. İrticai kesim, gençliğe verdiği önem çerçevesinde yoğun bir şekilde eğitim ve öğretim kurumları açmakta, açtığı birçok özel okul vasıtasıyla Atatürk düşmanı binlerce gencin yetişmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan camilerdeki imamlar vasıtasıyla din duyguları sömürülerek irticai bir toplumun süratle büyümesine ve halk desteğinin kazanılmasına büyük önem vermekte, dini eğitim veren kurumları vasıtasıyla tabana ulaşma ve var olanı genişletme avantajını kaybedeceği korkusu ile kesintisiz 8 yıllık eğitime karşı çıkmaktadır. 13. İrticai gruplar, İslami yaşama geçişi sağlamak maksadıyla dini eğilimlerin güçlü olduğu bölge ve beldelerde uygun ortam hazırlamak için girişimlerde bulunmakta, kılık kıyafet kanununa aykırı, çağdaş giysilerden uzak insanların serbestçe dolaşmasına müsaade etmekte ve böylelikle bir taraftan bu kesime motivasyon kazandırmakta, diğer taraftan da kendileri gibi olmayanları etkilemeyi ve soyutlamayı hedeflemektedir. 14. Ayrıca ülkemizdeki özgürlük ortamı irticai kesim tarafından en üst düzeyde kullanılmak suretiyle amaçları doğrultusunda yayın yapan görsel ve yazılı basın vasıtasıyla halkın dini duyguları istismar edilmekte ve kitleler etki altına alınmaya çalışılmaktadır. 15. Diğer taraftan Atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait değerlerden kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerinin Türk toplumu kendi inançları doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğu ileri sürmek suretiyle milletin Atatürk'e olan inanç ve güvenini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını körüklemeye ve Atatürk ilke ve inkılaplarının mimarının Yahudiler olduğunu topluma empoze etmeye çalışmaktadır. 16. Bu gruplar, toplum tarafından kabullenilmiş birçok kutlamalara alternatif olarak amacı ve gerekçesi belli olmayan ve genelde Fetih Gecesi olarak isimlendirilen kutlama günleri düzenlemek suretiyle irticai duyguları güçlendirmeyi, toplumda var olan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve insanları çağdaş yaşamdan soyutlamayı amaçlamaktadır. 17. İrticai kesim, kendisine kaynak oluşturan tarikatların ve radikal İslami grupların faaliyetlerine nihai amaçtaki birliktelik nedeniyle bir taraftan göz yumarken, diğer taraftan toplumsal tepkilerin boyutlarına paralel olarak bu kesimlerle ilgilerinin bulunmadığını veya bu kesimlerce yaratılan ve toplumu rahatsız eden olayların kendilerine mal edilemeyeceğini ifade ederek, kendilerini aklamak için çaba sarf etmektedir. 18. Bahse konu gruplar, iktidarın silahla ele geçirilmesi gerektiğinde ihtiyaç duyulacağı silahlı gücü yaratma ve silah temin etme yönünde büyük atılımlar göstermekte ve bu maksatla başta radikal İslami gruplar olmak üzere hızla silahlanmakta, irticai görüşü benimseyen personelin bu konuda eğitilmesi için Milli Gençlik Vakfı tarafından inşa ettirilen öğrenci yurtları içerisinde atış poligonlarına yer vermekte ve özel koruma timleri teşkil ederek irtica ordusunun altyapısını oluşturmaya gayret etmektedir. 19. Bu kesim, kendi ideolojisini ülkeye yerleştirmek ve hakim kılmak doğrultusunda halihazırda ülkenin en hassas konusunu oluşturan Güneydoğu sorununa tanınan Kürt benliği olgusundan hareketle çözüm olarak Müslüman kardeşliği ilkesini önermekte, bu çerçevede bölücü terör örgütü ile ilişkiye girmekten kaçınmamakta ve örgütü kendi amaçları için kullanmanın yollarını aramaktadır. 20. İrticai kesim bir devleti devlet yapan, ulusu birbirine kenetleyen ortak hasletlerden dil birliği, yurt birliği ve ülke birliği gibi temel değerleri din birliği bazınca ele alıp işleyerek Türk halkının bu müşterek değerlerini ortadan kaldırmayı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları üzerinde bir ulus bilinciyle yaşayan halkımızı bu hasletlerden koparıp ümmetçilik temelinde yapılandırma amaçlanmaktadır. 21. Bugün için halkı maddi ve ahlaki açıdan sömüren, ümmet toplumu oluşturma yönünde onların dini duygularını istismar eden, onları kul mantığı ile emellerine hizmette kullanan irticai kesim, teşkilatlarının ve üyelerinin çoğalması yönünde azami gayet göstermekte ve lehlerine sonuç verecek her türlü toplumsal olayı istismar etmektedir. 22. Sonuç olarak Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen irticai bir tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu durum tehlikeli bir gidişin sinyallerini vermektedir. Ülkemiz sonu belli olmayan bir karanlığa doğru hızla yol almaktadır. 4. ayrımın sonu, sayfa 58.